Ayrım 21, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 248. Bona üçlü bir öldürme sunacağız. Liderimiz bizi kutlamaktan başka yapacak bir şey bulamayacaklar o zaman diye ekledi öfkeli, kızgın Paris 5. Bizi hep engelleyen 01 olmadan, döndüğü zaman bize de Bona da açıklamalarını yapabilir. Sanıyorum en iyi ihtimalle azledilecektir.
Sen gerçekten bu birime komuta etmek istiyorsun öyle değil mi diye sordu ilki yorgun bakışlarla başını kaldırıp beşin görkemli duruşuna bakarak.
Evet diye yanıtladı yaşlı suikastçı sadece 30'una geldiği halde yaşlı sayılıyordu. Ben içinizdeki en yaşlı dolayısıyla en tecrübeli kişiyim. O ise düşünüp taşınmadan kararlar veren çılgın bir genç. Biz buraya atandığımızda 3 yıl önce verilmeliydi bu görev bana.
Neden verilmedi peki? Zaten hepimiz çılgın değil miyiz? Çılgınlık pek bir şey fark ettirmiyor değil mi?
Neler söylüyorsun sen diye araya girdi bir başka Blitzkriegçi. Oturduğu yerde doğrulup 02'ye doğru dik dik bakarak.
Beni yanlış anlamayın. Ben çılgınlığımızı tasvip ediyorum. Ben bir diplomatın oğluyum ve 5 değişik ülkede büyüdüm. Sizin sadece duyduklarınızı ben gözlerimle gördüm.
Biz haklıyız, kesinlikle haklıyız. Zayıflar, zihinleri ve ırkları aşağı olanlar her yerde kendilerini hükümetlere sokuyorlar. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Kalitenin her yerde aşağıya çekildiğini anlamak için insanın toplum tarihçisi olmasına gerek yok. İşte bu yüzden biz haklıyız. Ben ne anlatıyordum? Paris 5'e bir soru sormuştum sahi. Neden bir başkası değil de 01 seçildi dostum?
Gerçekten de bilmiyorum.
Açıklamaya çalışayım. Her hareketin fanatikleri, bir fikri her tarafa duyurmak için aşılmaz denilen engelleri, hiç düşünmeden aşmaya kalkışabilecek denli çılgın taraftarlardan oluşan şok birlikleri olmalıdır. Bu birlikler hareket ilerledikçe arka plana çekilirler veya bastırılırlar ya da en azından bunların bastırılmaları gerekir. Üst düzeydekiler tarafından. 3. Reich'ın yaptığı en hacı hata bu şok gruplarının, bu eşkıyaların partiyi ve dolayısıyla tüm milleti kontrol etmelerine izin vermek olmuştu.
Vay, demek düşünen bir adamsın ha? 2.
Nietzsche'nin düşünsel kurumları bana hep çekici gelmiştir. Özellikle de onun yüksek düzeydeki yöneticilerin savunulması ve yüceltilmesi yoluyla mükemmellik doktrini.
Benden çok daha fazla mürekkep yalamışsın dedi 06 ama bu lafları önce de duymuştum.
Tabii ki duymuşsundur. Paris 2 gülümsedi. Onun fikirlerini beynimize kazıdılar. Zaman harcıyoruz diye söze karıştı 5. Ayakta dimdik duruyor, gözleri hafifçe kısık, bakışları 2'ye mıhlanmıştı. Demek sen düşünen adamsın ha? Senin hiç bu kadar çok konuştuğunu duymamıştım, özellikle de bu tür konularda. Yoksa bu sözlerinin altında başka bir şeyler mi var? Paris biriminin liderliğinde gözün var herhalde.
Yok hayır yanılıyorsun, benim niteliklerim uygun değil. Tecrübe eksiğim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yaşımın küçük olması da cabası.
Ama başka bir şey daha var.
Gerçekten de var 5 numara diye araya girdi 2, gözleri ona kilitlenmişti. 4. Reich'ı kurduğumuz zaman benim belirsiz bir karanlıkta sönüp gitmeye niyetim yok sizler gibi.
Birbirimizi anlıyoruz. Haydi Diyane Sokağı için tipi seçiyorum. 6 kişi. İkiniz burada kalıp gerekirse acil durum işlemlerini yürüteceksiniz.
Seçilen 6 kişi masadan kalktı. 3'ü siyah süveter ve pantolonlarını giymek üzere odalarına giderlerken geri kalan Blitzkriegçiler de bir Paris haritasının başına toplanıp gidecekleri bölge hakkında durum değerlendirmesi yapmaya başladılar. Uygun giysileri giymiş olan 3 katil odalarından çıktılar, ekip silahlarını kontrol etti, 05'in derlediği araç gereci topladı derken telefon çaldı.
Bu durum tahammül sınırlarını artık çoktan aştı diye haykırdı Doktor Gerhard Kröger. Genel yetersizliğinizi ve en üst düzeyde bir Brüderschaft üyesiyle iletişimde bulunmayı reddetmenizi tek tek rapor edeceğim.
O zaman kendinize zarar verirsiniz efendim dedi sakin sesle 05. Gece bitmeden önce o çok istediğiniz öldürme işlemini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bon'un bizi üzerlerine doğru yönlendirdiğinizi duymaktan memnun olacağı 2 ek hedef daha var.
Neredeyse 4 saat önce de aynı lafları duydum. Neler oldu? Sizin lideriniz olduğunu iddia eden şu zibidiyle konuşmak istiyorum. Keşke bu mümkün olsaydı Mein Herr diye karşılık verdi Bey sözlerini dikkatle seçerek. Maalesef 01 Paris bizimle temas kurmadı. İkincil bir kaynağın peşinden gitmeyi seçti. Beni bağışlarsınız hem de epeyce tartışılır bir kaynaktı bu ve hala rapor etmeye gelmedi. Aslında 2 saat önce işi bitti.
Ne? Tartışılır bir kaynak mı? Riskin çok yüksek olduğunu söylemişti. Belki de başına bir şey geldi.
Bu Aslı Blonya'nın güzelliklerinde mi efendim? Yine çok zor bir ihtimal.
Peki o zaman Tanrı aşkına ilk bölgede ne oldu?
Bir tuzakmış Mein Herr ama benim ekibim 05'in ekibi bundan sıyrılmayı bildi. Ancak bu üçüncü bir kaynağa yol gösterdi. Hakkında kuşkuya yer bırakmayacak bir kaynağı. Şimdi biz de onun peşinden gidiyoruz. Güneş yükselmeden önce ana hedefin ölümünün kanıtını alacaksınız. İnfazın olması gerektiği gibi gerçekleştiğini gösteren bütün kanıtlarıyla. Ben 05, fotoğrafları size otelinizde bizzat teslim edeceğim.
Sözlerin içimi rahatlatıyor. En azından kobra gözlü şu lanet gençten daha aklı başında konuşuyorsun.
Bu konularda biraz genç işte efendim ama işimizin fiziksel yönlerinde çok başarılıdır.
Omuzları üzerinde bir kafa olmadan bu tür bir yetenek hiçbir işe yaramaz.
Doğru söze ne denir ama lütfen Mein Herr, kendisi benim üstüm olur bu nedenle söylediklerimi hiç söylememiş olayım.
Sen söylemedin, ben söyledim. Sen sadece bir tespite katıldın. Neydi senin numaran, 5 mi?
Evet efendim. Bana resimleri getir. Bon senin değerini takdir edecektir.
Çok naziksiniz. Şimdi gitmemiz gerek.
Stanley Witkowski karanlıkta oturmuş pencereden aşağıdaki caddeyi gözlüyordu. Geniş, sert dirili suratı gerilmiş, hareketsizdi. İkide bir de kızılötesi dürbünüyle dışarı bakıyordu. Dikkatinin yoğunlaştığı nesne sokağın en sonuna sağa park etmiş duran arabaydı. Apartmanın girişinden 30 metre bile uzak değildi. Emekli istihbarat subayının dikkatini asıl çeken şey ön koltukta oturan kişinin sokak lambasının ışığına yakalandığı an kendini gizlemeye çalışmasıydı. Ara ara adamın yüzü görüntüye geliyor sonra gölgelerin arasında kayboluyordu. Adam sanki birini bekliyor veya karşı taraftaki bir şeyi seyrediyor gibiydi. Albayın göğsündeki daha öncelerden yüzlerce defa hissettiği basınç ilerleyen dakikalar veya saatlerle haklı ya da haksız çıkacak bir uyarıydı. Sonra olanlar oldu. Adamın yüzü tekrar ortaya çıktı ama bu kez sağ kulağına bir mobil telefon dayalıydı. Heyecanlı, öfkeli gibi görünüyordu. Başı yukarı dönük, bakışları apartmanın üst katlarına, Witkowski'nin dairesine çevriliydi. Gözlemci daha sonra telefonunu attı, yine ya öfke ya da hayal kırıklığı içinde. Albay için bu yeterliydi. Koltuğundan kalkıp hızla yatak odasının kapısına yürüdü, kapıyı arkasından kapattı. Drew Latham'la Karen Devries'i kanepede otururlarken buldu. Neyse ki kanepenin iki ayrı ucuna birbirlerinden uzak oturmuşlardı. Witkowski işlerinde kişisel ilişkilerden nefret ederdi.
''Merhaba Stanley'' dedi Drew. ''Biz gençleri kontrol mü ediyorsun? Öylesi korkacak bir şey yok. Soğuk savaş sonrası durumu tartışıyorduk. Bu hanım da zaten benden pek hoşlanmaz.''
''Ben böyle bir şey demedim.'' diye karşı çıktı Karen hafifçe tebessüm ederek. ''Senden gerçekten hoşlanmama yol açacak bir şey yapmadım ve sana gerçekten hayranım.''
Tercümesi ''Vuruldum, öldüm, bittim Stoş.''
''Bunun mecazi bir ifade olduğunu umalım.'' dedi albay buz gibi bir ifadeyle. Sesinin tonu Drew'yu derhal kendine getirdi.
''Neden bahsediyorsun?'' ''Bana takip edilmediğini söylemiştin delikanlı.''
''Takip edilmedik, nasıl edilmiş olabiliriz ki?''
''Emin değilim ama aşağıda arabada bir adam var. Beni endişelendiriyor. Elinde bir telefon buraya bakıp duruyor.''
Drew çabucak kanepeden kalkıp Witkowski'nin odasının kapısına yöneldi.
''İçeri girmeden önce lambayı kapat. Aklım bir karış havada.'' diye kükredi Witkowski. ''O pencereden dışarı ışık çıkmasına izin veremezsin.''
Karin uzanıp başının üstündeki yanan tek lambayı kapat. ''Akıllı kız.'' diye devam etti istihbarat subayı. Kızıl gözlü dürbün pencerede eğil de al. Camdan uzak dur. Köşede, caddenin karşısındaki araba.
Tamam.
Latham Witkowski ile Karin'i sadece sokak lambasının ışığıyla biraz aydınlanan karanlık odada bırakıp yatak odasına geçti.
Gerçekten de endişelisiniz öyle değil mi diye sordu Karin.
Endişeye kapılmama neden olacak kadar tecrübem var diye yanıtladı albay. Hala ayakta durak senin de.
Kıskanç bir aşık olabilir ya da eve gidemeyecek kadar sarhoş bir koca.
aynı zamanda doğru çocuğun yastığını bulmaya çalışan bir diş perisi de olabilir.
Komiklik yapmaya çalışmıyordum. Sizin de aynı ciddiyet içinde olmanızı arzu ederdim.
Affedersin, gerçekten özür dilerim. Eski tanıdığım, arkadaşım demek yanıltıcı olur, arkadaş sayılmayız. Sorenson'un Washington'da dediği gibi işler çok hızlı gelişiyor ve gittikçe karmaşık bir hal alıyor. Haklı, hazırız zannediyoruz ama hazır değiliz. Bu yeni Nazi hareketi çöplükteki beyaz sümüklü böcekler gibi tozların arasından çıka geliyor. Arkalarında bıraktıkları izlerin hangisine ait olduğu belli değil. Kim suçlu kim değil bilmiyoruz. Herkesi zan altında bırakmadan, suçsuz olanları suçsuzluklarını kanıtlamak durumunda bırakmadan gerçek suçluları nasıl açığa çıkaracağız bilmiyorum.
Eğer bir kere suçlamaya maruz kaldılarsa da suçsuzluklarını kanıtlamaları için vakit çok geç olmuş olacak.
Durumun vehametini bundan iyi anlatamazsınız küçük hanım. Ben içinde yaşadım bunun. Birçok üst ve orta düzey ajanımızı bu yolla kaybettik. Kendi insanlarımız yok etti onların gizliliklerini. Politikacılar ve sözüm ona araştırmacı gazeteciler. Hiçbirinin de gerçeğin ne olduğundan haberi yok.
Sizin için çok güç olmuştur.
Normal istifalarda şöyle ifadeler yer alıyordu. Bunu hak etmedim yüzbaşım veya binbaşı ya da o sırada hangi rütbedeysem işte. Sonra benim hayatımı mahvetmeye ne hakkınız var? Veya daha korkuncu orospu çocukları ya beni aklarsınız ya da balistiğe gider bütün operasyonunuzu suya düşürüm gibi ifadelerle devam eden bir sürü dilekçeyle muhatap olmak durumunda kaldım. Olayda yer alan şahıslar olağanüstü istihbarat eylemcileridir diye 50-60 tane gizli tezkere imzalamışımdır. Ki aslında pek çoğu bundan daha fazlasını hak eden dürüst çocuklardı.
Ama tabii kendilerine yapılanlardan sonra öyle kalmadılar.
Belki ama o çocukların çoğu şimdi özel sektörde. Geçmişteki işlerinin üstünlüğünden dolayı o zaman aldıklarının 20 katı para alıyorlar. Basit şifreleri dahi çözemeyen daha aşağı düzeyde olanları ise büyük şirketlerin güvenlik bölümlerinde yüksek mevkilere getirildiler.
Bu sizlerin dediği gibi çok manyakça.
Kesinlikle öyle. Hepimiz manyak gibiyiz. Ne kadar saçma olursa olsun yapmakta olduklarımız değil de yapmış olduklarımız değerlendiriliyor kağıt üzerinde. Zirveden tabana kadar günümüzde geçerli olan şey şantaj.
Siz neden istifa etmediniz albayım?
Neden mi?
Witkowski gözleri yatak odasının kapısında en yakındaki koltuğa oturdu.
Her ne kadar kulağa tuhaf gelse de şöyle söyleyeyim. Çünkü yaptığım işte iyiyim ki bunun karakterimle hiçbir alakası yok. Yılan gibi olmak, kuşkucu olmak bunlar pek öyle arzu edilen özellikler değil. Ama eğer bu özellikler işlenip yaptığım mesleğe uygulanabilirse hepsi de işe yarar özellikler haline gelebilirler. Amerikalı şovmen Will Rogers bir keresinde şöyle demişti. Hoşuma gitmeyen hiçbir adamla karşılaşmadım. Ben de diyorum ki kuşku duymadım, hiçbir adamla karşılaşmadım. Belki de bu içimdeki Avrupalı'dan aldığım mirastan kaynaklanıyor. Soyca Polonyalıyım. Aslında ana dilim de odur.
Bilime de sanata da diğer ülkelerden çok daha fazla değer veren Polonya, pek çok ülkeden daha fazla ihanete uğramıştır dedi De Vries başını sallayarak.
Kısmen öyle sanırım. Buna kökleşmiş bir özellik de diyebilirsin pekala.
Freddy size güvenirdi.
Keşke bu iltifata bir karşılık verebilseydim. Ben kocana hiç güvenmedim. Kendisi kontrol edemediğim, söndüremediğim yanan bir fitildi. Stasi'nin ellerinde ölümü kaçınılmazdı.
O haklıydı dedi Karin ses tonunu yükselterek. Stasi'lerle onların türdeşleri şimdi bu Nazilerin çekirdek kadrosunu oluşturuyorlar.
Onun yöntemleri yanlıştı, öfkesi yanlış yerdeydi. Bu iki özelliği gizli kimliğini bozdu ve bu yüzden öldürüldü. Bizi, beni dinlemezdi.
Biliyorum, biliyorum beni de dinlemezdi ama artık bunun bir önemi kalmadı.
Anladığıma emin değilim.
Freddy vahşileşti, yalnızca bana değil kendisiyle aynı fikirde olmayan herkese karşı. İnanılmaz derecede güçlüydü. Belçika'da sizin komando birliklerinizle eğitim görmüştü ve kendini yenilmez görmeye başladı. Sonunda kendisi de düşmanları gibi fanatikleşmişti.
O zaman neden kocana hiç güvenmediğimi anlıyorsun?
Tabii ki Amsterdam'da geçirdiğim son birkaç ayı tekrar yaşayacağımı bilsem göze alamazdım.
Aniden Witkowski'nin oda kapısı ardına kadar açıldı. Latham göründü. Tombala diye bağırdı. Haklı mısın Stanley? Şu sokaktaki Peach Reynolds, muhaberattan Alan Reynolds.
Kim kim?
Sen kaç kere muhaberata indin Stoş?
Bilmem. Geçen yıl belki 3-4 defa.
Köstebek o. Yüzünü gördüm.
Öyleyse bir şeyler olmak üzere ve önlem almamızı öneriyorum.
Ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? Bayan de Vries, Karin, lütfen odamın penceresine gidip olan bitenden bizi haberdar eder misiniz?
Hemen dedi Karin ve kanepeden kalkıp almayın odasına yöneldi.
Biz ne yapıyoruz diye sordu Drew. İlk akla geleni diye yanıtladı Witkowski. Önce silahlar.
Dolu bir silahım var. Latham silahı kemerinden çekti.
Yetek şarjörüyle bir tane daha vereyim.
En kötüsünü bekliyorsun değil mi?
5 yıldır bekliyordum. Eğer sen beklemiyorduysan evinin havaya uçmasına şaşmamalı o zaman.
İnsanları kapıyı açmaktan alıkoyan bu aletim var.
Yorum yok ama eğer bu piçler peşinden 2-3 kişi yollamışlarsa onları gemiye atıp Washington'a postalamak hoşuma gider doğrusu. Orada kaybettiğimiz birinin yerini telafi ederler.
Albay duvardaki Mondrian baskı resmine gitti. Resim pencere gibi yana doğru açıldı. Ortaya bir kasa çıktı. Şifreyi ileriye geriye döndürdü. Geniş bir bölme açıldı. İçeriden 2 silahla bir Uzi çıkardı. Onu da kemerine geçirdi. Drew'ya bir otomatik fırlattı. Drew yakaladı. Ardından bir şarjör fişek geldi. Latham bunu kaçırdı. Fişekler yere düştü.
''Neden ikisini birden aynı anda atmadın?'' dedi tedirgin olan Drew, şarjörü almak üzere yere eğilirken. ''Tepkilerini ölçmek istedim, fena değil. İyi değil ama fena da değil.''
''Viski şişesine bir işaret koymuş muydun?''
''Buna gerek yoktu. Bardağında kalanla beraber son 1 saatte belki 5-10 santim viski içmişindir. Sen de benim gibi iri kıyımsın, idare edebilirsin.''
''Teşekkür ederim anneciğim.
İyi, şimdi ne yapıyoruz?'' İşin çoğu tamam, sadece dış uzantıları harekete geçirmek gerekiyor.
Witkowski mutfak lavabosuna gitti, ortadaki krom musluğu söktü, ortadaki ağıza geldi ve 2 tane tel çekip çıkardı. Her birinin ucu küçük plastik terminallerle kapatılmıştı. Mühürleri kırıp telleri sıkıca birbirine bastırdı. 5 şiddetli sinyal sesi doldurdu bitişik odaları.
Bu da tamam dedi albay, musluğu takıp salon bölgesine dönerken.
''Şimdi ne yapıyoruz ey büyücü?''
''Yangın çıkışlarıyla başlayalım. Bu eski binalarda 2 tane bulunur. Biri benim yatak odamda, öbürü de şurada, odanın bölmesinde. Benim kütüphanemin bulunduğu yerde. Biz 3. kattayız. Bina ise 7 katlı.
Dış güvenlik devrelerini harekete geçirerek 2. katın üstüyle 4. katın 6 arasında kalan kısımlara elektrik verildi. Bayıltmaya yetecek ama öldürmeyecek bir voltaj.''
Tut gibi adamlar kötü adamlar. Her kimseler merdivenlerden çıktılar veya asansöre bindiler.
Tabii ki insan komşularının özel hayatına ve medeni haklarına saygı göstermelidir. Bu katta 3 daire daha var. Benim dairem öndeki 2 daireden solda olanı. Kapı sağdaki en yakın oturandan 6 metre geride. Muhtemelen fark etmemişsindir. Ama kapıma kadar uzanan kalın, oldukça güzel bir şark yolluğu var dışarıda.
Ve kötü çocuklar halıya bastığında bir şeyler oluyor öyle mi diye sözünü kesti Latham.
Kesinlikle haklısın. 400 wattlık projektörler yanar, onlara bir de siren sesi eşlik eder. Hem de öyle bir ses ki ta şehrin öbür ucundan duyarsın.
Bu yolla kimseyi yakalayamazsın, korkudan ödleri patlamış halde kaçarlar.
Ama yangın çıkışından değil ve eğer merdivenleri kullanırlarsa doğruca muhabbetle açılmış kucağımıza düşerler.
Ne? Nasıl?
Alt katta vicdansızın teki oturuyor, nasıl diyelim, haksız ele geçirilmiş mücevherat işiyle uğraşan bir Macar. Önemsiz herifin teki. Öyle et diye süt diye karışmayan biri. Onunla arkadaşlık kurdum. Bir telefon eder ya da kapısını bir tıklatır, sonra da dairesinde bekleriz. Bu merdivenlerden koşa koşa kim gelirse bacaklarına kurşunları yer. Senin nezih atışlar yapacağına güveniyorum. Kimseyi ölü istemiyorum.
Albayım.
Karin Devries'in yatak odasından gelen sesi vurguluydu.
Bir kamyonet durdu arabanın önünde. Dışarı adamlar çıkıyor. 4, 5, 6. Siyah elbise giymiş 6 kişi.
Seni gerçekten istiyor olmalılar delikanlı dedi Witkowski.
Drew ile birlikte pencerenin yanında duran Karin'in yanına koştururken.
İki kişi sırt çantası taşıyor dedi Latham.
Biri de arabanın sürücüsüyle konuşuyor diye ekledi Dövreyiz. Kuşkusuz ona gitmesini söylüyordur. Şimdi geri geri gidiyor.
Ötekiler dağılıyor, binayı inceliyorlar diye tamamladı albay.
Karinin koluna dokunup onu kendisine doğru döndürürken, şu genç adamla ben gidiyoruz.
Kadının gözü telaşla parladı.
Endişelenecek bir şey yok, tam altta olacağız. Yatak odasının kapısını sürgüle, çelik dökümdür. Kamyonla veya 10 kişilik bir koç topuzuyla gelmediği sürece onu kimse kıramaz.
Tanrı aşkına polisi ara ya da en azından elçilik güvenliğini dedi Drew sakin bir ses tonuyla.
Eğer koca bir hata yapmıyorsan benim dost canlısı komşularım polisi arayacaklardır. Ama sen ve ben o piçlerden bir ikisini elimize geçirmeden önce değil.
Eğer bizim güvenlik işin içine karışırsa onları kaybedersin diye söze girdi Karin. Buradaki herkesi gözaltına alınca elçiliğin güvenlik birimleri polisle işbirliği yapmak zorunda kalacak.
Çok acelecisin dedi sokak lambasının soluk ışığı altında başını salladığı belli belirsiz görünen Witkowski. Koridordan acı bir siren sesi duyacaksın ve büyük ihtimalle de yangın çıkışından gelen büyük miktarda statik elektrik sesi.
Kablo bağlı. Akımı harekete geçirdiniz dedi Karin.
Bunu da mı biliyorsun diye sordu Latham hayret içinde.
Amsterdam'da Freddy aynısını bizim eve yapmıştı.
Ona ben göstermiştim dedi albay üzerinde durmadan. Gel bakalım Şlopak, harcayacak vakit yok.
85 saniye sonra tedirgin Macar geçmişte kendine aracılık etmiş ve gelecekte de yararı dokunabilecek etkileyici bir Amerikalı'nın teklif ettiği fiyatı kabul etmeye ikna olmuştu. Witkowski ile Drew alt kattaki komşunun 2-3 santim kadar aralanmış kapısında bekliyordu. Bekleyiş bitmek bilmez gibiydi. Aradan en az 8 dakika geçmişti.
Bir şeyler yanlış gidiyor diye fısıldadı albay. Çok mantıksız.
Kimse merdivenden çıkmadı ve yangın çıkışından gelen statik ses de yok dedi Latham.
Belki hala binayı dikizliyorlardır.
Bu da anlamsız. Bu eski binalar açık kitaplar gibidir. Raftaki kitaplar gibi de birbirine bitişik. Tanrım, birbirine bitişik. Şu sırt çantaları.
Ne diyorsun sen?
Ben lanet olası bir aptalım. Nesi bu işte? Yanlarında borda kancaları ve ipler var. Bir binadan diğerine geçiyorlar ve iple kayıyorlar dışarıya. Çabucak yukarıya. Tanrı aşkına halının üzerine basma.
Karin pencereden uzayan gölgelerin içinde oturuyordu. Silahı elinde dışarıdan gelecek yüksek voltaj elektriğin sesine kulak kabartmıştı. Hiç ses gelmedi. Albayla Latham gideli neredeyse 10 dakika olmuştu endişelenmeye başladı. Witkowski kendisinin de kabul ettiği gibi herkes ve her şeyden bir paranoyak gibi kuşkulanıyordu. Ve Drew ise tükenikti. Hepsinin birden yanılmış olması mümkün olamaz mıydı? Albay kıskanç bir sevgiliyi veya korkmuş bir kocayı hatalı olarak uğursuz bir şeye yormuş olamaz mıydı? Yorgunluktan mecali kalmamış olan Latham, kendisine muhaberattan Alan Reynolds'u hatırlatan ama aslında tamamen bir başkasına ait olan bir surat görmüş olamaz mıydı? Kamyonetteki bu kadar çabuk hareket eden adamlar bir kamp gezisinden veya bir Paris gecesinden dönen üniversite öğrencileri olamaz mıydı? Silahını sandalyenin yanındaki küçük bir masaya koydu ve gerindi, başını geriye attı ve esnedi. O kadar çok uykusu vardı ki. Ve sonra gök gürültüsü ile şimşeğin müthiş bir kombinasyonu gibi bir adam pencereye çarptı, camı ve pervazı parçalayıp ayaklarının üzerine düştü ve ipi bıraktı. Karin koltuktan yay gibi fırladı, içgüdüsel olarak geri gitti, bandajlı sağ eliyle kavrayacak bir şeyler aradı çılgınca. Sonra bir başka silüet daha belirdi. İstenmeyen bir misafir, yatağın yanında ayakları yere değene kadar ipin üzerinden kaydı.
''Siz kimsiniz?'' diye çığlık attı Dobriz Almanca, kafasını toparlayabildiği kadar toparlamaya çalışarak. Tabancasının küçük masanın üzerinde olduğunu hatırlamıştı birden. ''Ne arıyorsunuz burada?''
''Almanca konuşuyorsun.'' dedi odaya giren ilk istilacı. ''Demek ne aradığımızı biliyorsun, yoksa niye bizim dilimizi konuşasın ki?''
Ana dilimden sonra ikinci dilimdir ve çok az kimse ana dilim olan Valon lehçesini anlayabilir.
Karin masaya doğru yaklaşarak bir daire çizdi. Nerede o adam Bayan Devries diye sordu yatağın yerinde tehdit yer bir edayla duran ikincisi. Buradan dışarı çıkamazsınız bunu biliyorsunuz. Dava arkadaşlarımız sizi kuşatacak. Şimdi gelmek üzeredirler. Sadece bizim işaretimizi bekliyorlardı ve pencerede bu işaretti.
Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim kim olduğumu bildiğinize göre bu evin sahibiyle aramda bir ilişki olduğu hiç mi aklınıza gelmedi?
Yatak boş, içine girilmemiş bile.
Tartıştık, çok içmişti, biz de kavga ettik.
Karin silahını artık kolunu uzatırsa dokunabileceği kadar yaklaşmıştı ve Nazilerin hiçbiri kendi silahlarını kayışlarından çıkarmaya zahmet etmemişti.
Hiç siz kendi kadınlarınızla böyle kavgalar etmediniz mi? Eğer etmediyseniz sizler çocuksunuz.
Silaha doğru bir hamle yaptı, kavradı ve ilk Neo'ya doğru ateş etti. İkincisi şaşkınlık içinde kayışını çözerken "Dur yoksa ölürsün" dedi Dövriz. O sırada yatak odasının çelik kaplı kapısı savrularak açıldı, duvara olanca hızıyla bindirdi.
"Aman tanrım" diye kükredi Witkowski, ışığın düğmesine vurarak bir tanesini sağ ele geçirmiş.
"Buraya girmek için bir kamyon veya koç topuzu lazım zannediyordum" dedi Karin, sinirleri boşalmıştı.
"Eğer sana Paris'te misafirliğe gelen torunların varsa onlar içeri girmenin yolunu bulurlar, oyun oynamayı çok severler. Kapının kasasına gizlenmiş bir düğmem var." Albay daha fazla konuşamadı çünkü o sırada binada kulakları yırtan bir siren sesi patladı. O kadar şiddetliydi ki bir iki saniye içinde tüm çevre binalarda ışıklar yandı.
"Senin dışarı çıkmana engel olmak için geliyorlar" diye bağırdı Dövriz.
"Haydi onlara kucak açalım delikanlı" dedi Witkowski.
Latham'la Witkowski salondan ön kapıya koştular. Albay kapıyı açtı. Drew'la birlikte kapının arkasına gizlendiler. İki adam içeri hücum etti. Otomatik silahlarıyla her tarafı taradılar. Önlerinde ne var ne yoksa yerle bir ettiler. Albayla Drew nişan alıp üçer el ateş ettiler. Katillerin elleri ve kolları parçalandı. Kıvranıp iniltiler içinde yere yuvarlandılar.
"Onlarla sen ilgilen" diye bağırdı Witkowski, mutfağa koştu. Birkaç saniye sonra siren kesildi ve koridorun ışıkları söndü.
Albay geri döndü. Gürültülü ayak sesleri, bağırışlar koridordan duyulmaya başlarken o da hızlı emirler veriyordu.
"Şu piçleri bağlayıp yatak odamdaki sağ olanıyla birlikte misafir banyosuna tık. Karin'in cehenneme gönderdiğini ise polise vereceğiz."
"Polis neler olduğunu bilmek isteyecektir Stan."
"Yarına, yani sabaha kadar bu onların sorunu. Birkaç diplomatik bağlantıyı devreye sokup bu fareleri Washington'a giden jetlerimizden birine yüklemek istiyorum. Sorenson'dan başka kimseye duyurmadan."
Birden yatak odasından bir çığlık geldi. Bu Karin'di. Drew kapıdan fırlayınca onu gördü. Karin'in silahlı eli aşağı inmiş, bakışlarını yataktaki gözleri kocaman açılmış, hareketsiz Neo'ya dikmişti.
"Neler oldu?"
"Bilmiyorum. Kafasını eğip yakasını sıyırdı. Birkaç saniye sonra da yere yığıldı. Siyanür."
Latham Neo'nun boğazında nabız atışı hissetmeye çalıştı.
"Neo, Deutschland, über alles" dedi hafif bir sesle.
Bu çocuğun annesiyle babası yaptıklarından dolayı oğullarıyla iftihar ederler mi acaba?
Tanrım, umarım etmezler.
21. ayrımın sonu. Sayfa 260.